billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Allah nasip ederse yine En'am suresinin ilk ayetlerini okuyacağız. Ama o surede o ayetlerde geçen kaderle ilgili ifadelerden dolayı kader konusuna inşallah tekrar gireceğiz. Şimdi biliyorsunuz bu şeyde işte gelenekte kader inancı vardır. Yani imanın şartı 6 tane kabul edilir. 6 taneden bir tanesi de kader inancı olarak ifade edilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de kadere iman diye bir şey geçmez. Herhangi bir ayette böyle bir şey yoktur. Şimdi o konuda çok dersler yaptık. O konuya girmek istemiyorum. Arzu eden herkes bulabiliyor. İnternet diye bir şey var Allah'a şükür. Ama bu akşam size şunu göstermek istiyorum. Bugün işte İmam Maturidi diye aslen Türk olan, Özbek olan bir imamımız var. İşte Hanefi mezhebine mensup olanlar onun imamlığındaki Maturidi mezhebinin mensubu olduğuna inanır her birisi. Der ki bizim imamımız, itikatlı imamımız İmam Maturidi'dir der. İşte burada büyük İslam ilmi hali var Ömer Nasuhi Bilmen'in. Ömer Nasuhi Bilmen'in bir özelliği şudur. Yazdığı bir konuda geçmiş bütün ilim adamlarının görüşlerini çok güzel bir şekilde alır ve özetler. Yani şöyle, ben bunun kıymetini şeyde öğrenmiştim. İstanbul Müftülüğü'ne yeni geldik. Bize fetva soruluyor. Arapça kitaplardan araştırıyoruz, araştırıyoruz. Bir gün bir de şu İslam ilmi haline bakayım dedim. Baktım ki benim gördüğüm kitapların tamamındaki bilgiler var. Bir de fazlası var. Üstelik de çok güzel bir şekilde yazılmış. Dolayısıyla bunun öyle bir özelliği var. Şimdi burada şöyle bir ifade geçer. İlmihal'in bendeki 33. sayfa ama herkesin elindeki 74. paragrafı baş taraftan. İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi 280 tarihlerinde doğmuş, 330 tarihinde Semerkant'ta vefat etmiştir. Bizim itikatta imamımızdır. Hanefi mezhebinde bulunan Müslümanların en büyük kısmı itikatta Ebu Mansur Maturidi'ye tabidir. Şimdi bunu şunun için okudum. Bugün burada şunu göreceğiz. Bir, Allah her şeyi bilir. Amenna. Onda hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ama şey nedir? Mesela İmam Maturidi neye şey diyor? Öbürleri neye şey diyor? Ondan sonra kader. Kadere iman diye bir şey var. Madem hani Türkiye'de genellikle Maturidi'dir şeyler, halk. Şafii mezhebine mensup olanların büyük bir bölümü kendilerini eşari olarak kabul ederler. Şimdi burada İmam Maturidi'nin kendi eseri burada. Kendi kitabı burada. Kitab-ı Tevhid diye akaidle ilgili olarak yazdığı kitap. Bu Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlandı. Rahmetli Bekir Topaloğlu Hoca ile öbür de rahmetli oldu Muhammed Aruçi tercüme etmişlerdi. Gerçi ben bu kitabın tercümesine bakmadım ama belki bu arada tercüme kısmına da bakabilirim. Yani bu iki zat güvenilir insanlardır. Burada size şunu göstermeye çalışacağım. İmam Maturidi neye kader diyor? Maturidiler neye kader diyor. İmam Maturidi bazı fiillere hangi anlamı vermiş? Maturidiler hangi anlamı vermiş? Ve bu verilen anlamlar işi nereye savuruyor? Burada da bir örnek olmuş olacak bu akşam. Yani biz burada sık sık mezhepleri tenkit ediyoruz. İşte Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli işte şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar diye. Yapmışlar derken bu mezhep imamlarının kendi kitaplarından hareketle değil. Onlarla ilgili yazılmış olanlardan hareketle söylüyoruz. İşte Maturidi mezhebini biz buralarda yazıldığı gibi biliyorduk ama ne zaman elimize kendi yazdığı kitap geçti, baktık ki arada %100 fark var. Küçük bir fark değil yani. Çok ciddi bir fark var. İnşallah bu akşam o farkı da göreceğiz ama önce şey yapalım size, şu ayetleri, yani En'am suresinin başındaki ayetleri bir okuyayım. Allah-u Teala şöyle diyor, yani birkaç haftadır bu ayetleri okuyoruz ama her defasında bir başka açıdan okuyoruz. Yani Allah'ın ayetleri tabii her konuda bizim şeyimize, önümüzü açan, bize güç ve kuvvet veren şeyler, bilgiler içerir. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a mahsustur hamd. Yani yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Allah ne yapmışsa güzel yapmıştır. Ve ceale zulümâti ve nur. Karanlıkları da aydınlığı da o oluşturmuştur. Sümmellezîne keferû bi rabbihim yâdilûn. Ama arkasından kafirler Rablerine denk bir takım varlıklar oluşturmaya çalışıyorlar. Yani o kafirlerin tamamı Allah-u Teala'yı elbette var ve bir biliyor ama Allah'ı ikinci sıraya koyarak araya başka emir kaynakları oluşturuyorlar. Tabii bu araya girenlerin en tehlikeli olanlar da din oluşturmaktır. Biliyorsunuz iblis böyle bir görevi, yani böyle bir şeyle kendisini görevli saydığını söylemiş. Adeta Cenab-ı Hakk'a meydan okumuştur. Onlar için doğru yolun üstünde oturacağım, sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Çoğusu sana karşı görevlerini yapmayacak demiştir. Huvellezî halakakum min tînin, sizi su ile toprağın karışımından yaratmış olan odur. Sümme kadâ ecelen, sonra bir ömür belirlemiştir ana rahmindeyken, yani vücudunuzun son yaşama tarihi, yani şey, herhangi bir şey olmadığı takdirde vücudun son kullanma tarihini diyelim, son yaşama tarihini belirlemiş. Ve ecelu müsemmen indehu, bir de kişiye, her kişi için belirlediği yaşama süresini de kendi katında tutmuş, onu kimseye bildirmemiştir. O ölçüleri tabipler de bilir, melekler de bilir, herkes bakarsınız, görürsünüz. Ama Allah'ın belirlediği son yaşama süresini bir tek Allah bilir. Adam bakarsınız hiçbir rahatsızlığı yok, küt diye ölür gider. Sümme entum temterun, sonra siz çeşitli şüphelere düşüyorsunuz. Ve huvallahu fis semavat, göklerde Allah odur. Ve fil ard, yerde de Allah odur. Her yerde Allah odur. Yönetim, her şey onun elindedir. Peki, ya'lemu sirrakum, sizin sırrınızı bilir. Kimseye açmadığınız şeyleri bilir. İçinizde olanı bilir. Başka, ve cehrakum, açığa vurduğunuzu da bilir. İçinizde ne var? Neyi aşağı vurdunuz? Allah onu bilir. Ve ya'lemu ma teksibun, ne kazanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz onu da bilir. Dikkat ederseniz bu bilir dedikleri hep nedir? Şu anla ilgili olandır, değil mi? İçinizde olan, aşağı vurduğunuz ve ne yapmakta, neler kazanmakta olduğunuzu bilir. Şimdi bunlar Tabii çok sayıda ayet var. Allahü Teala insanları imtihan için yaratmış. Biliyorsunuz İnsan suresinde diyor ki hel ete alel insani hinun mined dehri lem yekun şeyen mezkura. İnsanın üzerinden uzunca bir süre geçti değil mi? Hakkında herhangi bir bilgi yoktu. Yani bizim her birimiz hakkımızda herhangi bir bilgi olmadan her birimizin geçmişinde sayamayacağımız kadar seneler var yani. Dünya yaratılmasından bugüne kadar. Ama o konularda bir bilgimiz yok. İşte şu anda bu hayattayız. Bir müddet sonra yine toprak olacağız. Allah-u Teala tekrar bizi diriltecektir. Şimdi peki insanoğlu nasıl ortaya çık diyor? Çıkmıştır. Diyor ki inne halaknel insane min nutfetin emşaç. Biz insanı çok bileşenli bir nutfeden yarattık diyor. Nutfe döllenmiş yumurta. Yani ana rahminde babanın spermiyle ananın yumurtası döllenmeden önce bizimle ilgili hiçbir bilgi yok. O zaman Allah yaratıyor. Ondan dolayı bize evlenmeyi emrediyor. Ondan dolayı bize işte şunun evlen, bununla evlenme diyor. Ondan dolayı şöyle yap, böyle yapma diyor. Çünkü orada evlenmezsen çocuğun olmaz. Evet. Şimdi çok şeyden, çok bileşenli yumurtadan yarattık diyor. Neptelihi onu imtihandan, zor bir imtihandan geçireceğiz. Fecaallahu semi'an basira. Ondan dolayı onu semi' ve basir yaptık. Yani dinleyebiliyor. Bak şurada siz beni dinliyorsunuz. Geldiniz. Yeryüzünde bir başka canlı var, varlık var mı? Şöyle bir yerde toplaşsınlar, gidip onlara bir ders yapalım. Yok. Çünkü onlar imtihandan geçmiyor ki. Bak neptelihi onu, insanı zor bir imtihandan geçireceğiz. Öyle kolay değil. Dikkat edin, hepiniz kendi başınızdan geçenleri bilirsiniz. İmtihanlar çok zordur. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Onun için semî ve basir yaptık. Yani peki ne yapıyor? Dinliyor. Başka basir, bakma değil, görmesi var. Arka planı da görebiliyorsunuz. Yani bir takım elinizdeki bilgileri kullanıp ilerisiyle ilgili görüşler ortaya koyabiliyorsunuz. Yani yeni bilgilerle yeni görüşlere ulaşabiliyorsunuz. Ondan sonra inne hedeyna ussebil, onu yola yönlendirdik. Ve canla ve semiyen basira inne hedeyna ussebil imma şakiren ve imma kafura. Evet, ona yolu gösterdik. Bak bu yol burada. Şurası doğru, şurası yanlış. İster şükredersin, ister nankörlük edersin. Şükretmek ne demek? Görevlerini yaparsın. Herkes az çok bilir görevlerin ne demek, ne olduğunu, neler yapması gerektiğini, ama birçokları da böyle kendi menfaatine çevirir. O da nankörlük yapar. İşte Allah-u Teala insanları bu şekilde şey yapıyor ve dolayısıyla mesela bakıyorsunuz ki işte kader konusunda Cenab-ı Hak ifade ediyor zaten. Kader bir ölçü demektir. İnna külle şeyin halaknahu bi kader diyor. Her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır diyor. Kendi bilgisiyle ilgili olarak da bak Allah sistemi böyle kurduğu için biz basiret sahibiyiz ama ne kadar ne yaparsak yapalım Allah-u Teala'nın Allah'ı biz kavrayamayız. Niye? Yani Allah'ın varlığını, birliğini her insan bilir. Ama nasıl dediğiniz zaman o biraz zor. İşte bir arkadaşımız büyük bir takımın antrenörüyle şey yaptık. O bir çay içiyoruz beraber yıllar önce. Dedi ki ya bu dedi ateistin tekidir. Allah'a falan inanmaz dedi yanında. O da hiç sesini çıkarmadı. Ben de dedim ki ben bunun Allah'a inanmadığına inanmıyorum dedim. Üçümüz var. Başka kimse yok yanımızda. Ya tamam dedi ama hiçbir şeye benzetemiyorum ya dedi. Allah yoktu demiyorum evet. Ama hiçbir şeye benzetemiyorum. Dedim zaten Allah hiçbir şeye benzemez ki. Benzemez ki. Ya işte bu ne de ya dedi. Hah, şimdi oldu dedi. Çünkü her insan yaptığı gözlemlerle bu sonuca varır. Şimdi Allah-u Teala bak, En'am suresinin 103. ayetinde şöyle diyor. La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Basiretler onu kavrayamaz. Ne kadar ileri görüşlü olursanız olun onu kavrayamazsınız. Çünkü onu benzetebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ve huve yudrikul absar. O basiretleri o kavrar. Ve huve latiful habir. O latiftir. Yani böyle her yerde vardır ama bu şeyler gibi değil. Ya o kadar ince ve şey ki her yerde vardır ama göremezsiniz. Etkisini görürsünüz ama kendisini göremezsiniz. Habirdir, her şeyin iç yüzünü bilir. Mesela her insana sinir uçlarından daha yakındır. Ama göremiyorsunuz. Çünkü benzeteceğiniz hiçbir şey olmadığı için acaba şu gibi mi, bu gibi mi demeyin yani. Bulamazsınız, yok. Ve kezalike nusarriful ayat ve liyekulu deresse ve linubeyyinehu likavmin ya'lemun. İşte ayetleri böylece değişik açılardan size şey yapıyoruz, bildiriyoruz. Hani bunlar desin ki sen birerden ders almışsın Resulullah için. Bilmeyen, şey, bilen bir topluluk için de, bilenler için de ayeti açıkça ortaya koyalım diye. Bilenler çok iyi anlasınlar diye. Yani bazı konularda uzmanlık gerektirir. Onlar ilgili ayetleri anlarlar. Peki ya Rabbi biz seni tanıyamıyorsak ne yapacağız? Nasıl tanıyacağız? İttebi' ma uhiye ileyke min Rabbik. O zaman sana Rabbinden vahyedilen neyse sen ona uyacaksın. Allah kendini nasıl tanımlıyorsa öyle. Efendim Allah her şeyi bilir mi? Elbette her şeyi bilir. Bilmemesi mümkün değil. Her şeyi bilir ama şey ne demek? Şey ne? Allah neye şey diyor? Şey var olandır. Tamam mı? Var olan. Arap dininde öyledir. Şey. Olmayana şey denmez. Onun için mesela bak Zekeriya aleyhisselam koskoca bir nebi değil mi? Allah'tan o şey geliyor Meryem validemizin yanına giriyor. Meryem validemizi kendi kızı kabul ediyor tabi. Bakıyor ki yanında yiyecekler var, şu var. Allah Allah ya bu kız da artık evlenme yaşına gelmiş. Acaba bilmediğim şeyler mi oluyor? Orada dua ediyor Allah'a. Ya Rabbi hunalike da Zekeriya Rabbe kâle Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe. Diyor ki ya Rabbi kendi katından bana güzel bir soy ver diyor. İnneke semi'u dua, sen duaları işitensin. Şimdi geleneksel kader anlayışına göre bu dua yapılır mı? Hı? Her şey ezelden belli. Söylemesine ne gerek var? Bu Allah'ın elçisi Zekeriya. Şimdi fenadetül melâiketü ve huve kâilmû yusallî fil mihrab. Mihrapta namaz kılarken melekler ona sesleniyor. İnnallâhe yübeşşirüke bi Yahya. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Musaddikan bi kelimetin minallah. Allah'ın bir kelimesini tasdik edecek. Yani İsa'yı tasdik edecek. Ve seyyiden ve hasuren ve nebiyyen minassalihin. Seyyid, kendini çok böyle yanlışlardan koruyan ve iyilerden bir nebi olacak. Şimdi Zekeriya aleyhisselam kendine değil, Meryem validemizi istiyor dedik ya, bu da şu, onu da şu ayetten anlıyoruz. Kâle rabbena yekunu li gulam ve kad belagani el kibar. Bakın işte kader bu. Allah'ın koyduğu ölçü. Diyor ki ya Rabbi, benim nereden evladım, oğlum olur? Senin koyduğun kurala göre ben yaşlandım. Ve emraati akir. Karım da kısır. Böyle birinin çocuğu olmaz ki. Yani kader bunu gerektirir. Gerektirir de o kurallarla Allah bağlı değildir. Biz bağlıyız. Ondan sonra diyor ki, mesela bak yine bizim kader anlayışımıza ters değil mi? قَالَ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَى. Bu iş böyle. Allah şey yapmayı tercih ettiğini yapar. Şey yani var etmeyi tercih ettiğini yapar. O anda yok. Yaratıldıktan sonra İsa Aleyhisselam şey olmuştur. Yani varlık. Onun için Allah kendisine de şeydir. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Onun gibi bir şey yok. Evet. Şimdi yine şey yapıyor. Meryem validemize Ali İmran suresinin yine 47. ayetinde "Vâdet Rabbi enna yekun" ona da melekler haber veriyorlar senin bir oğlun olacak şöyle şöyle. O diyor ki "Ya Rabbi benim nereden ne oğlum olacak? Bana hiçbir insan eli değmedi ki." Bak kader o. Kural o. Ama Allah bununla bağlı değil ki. O da ne diyor? Diyor ki Allah tercih ettiğini yaratır. Bir şey yapmayı tercih ederse yapar. Bir konuda karar verdi mi yaptığı sadece ol demektir. O da oluşur. Oluşmadan o var mı o? Yok. Karar verdiği zaman önce onun ölçüsünü koyuyor. Değil mi? Yani adeta mesela bir üretim yapacaksanız önce planlamasını yapıyorsunuz. O bir ölçü. Sonra hadi bakalım üretime başlayalım diyorsunuz. Ve üretiliyor. İşte kader o ölçüdür. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Evet şimdi sen neler anlatacaksın? Anlat bakalım.
Şimdi şöyle söyleyelim. Allah'ın bilgisi konusu kader bahsinde aslında en çetrefilli, en böyle karmaşık, muğlak gibi görünen bir konu. Bu konuya girerken kalıp ifadeler kullanılır bilirsiniz. Allah ezelden beri bilir. Allah ezelde yazmıştır. Allah zamandan münezzehtir. Allah şöyledir, Allah böyledir. Bu terkiplerin hiçbir tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez arkadaşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de okuyan insanların kendi çıkarımlarıdır. Mesela ezel kelimesi, Allah'ın ilmi kelimesi Kur'an'da yan yana bile geçmez. Allah ezelden beri bilir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez.
Kendi çıkarımları mı, kendi uydurmaları mı?
Ya ben biraz daha kibar söyleyeyim.
Tamam peki.
Yani evet, şimdi önce kendileri bir tanım icat ediyorlar. Sonra bu tanıma göre Allah'ı anlayalım diyorlar. Siz bu tanımı eleştirdiğiniz zaman sanki Kur'an'ı eleştirmişsiniz ki Allah böyle diyor. Hayır öyle demiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala size göre 1000 yıl, Allah'a göre 1 gündür diyor. Kendisi için zamanı söylüyor. Benim katımda böyle işler diyor. Mesela Allah'a göre siz bu 1000 yılın içini neyle doldurursanız doldurun, 1 günü neyle doldurursanız doldurun, gördüğünüz gibi Allah'a göre başka, bize göre başka. Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattığını söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem insan bile yok. Diyorlar ki işte o bize göre ama o zaman biz yoktuk ki. Hiçbir varlık yoktu. Allah gökleri ve yeri 6 günde şekil verirken canlı hiçbir varlık yoktu. O kime göreydi? Meleklere göre miydi? Hani nereye kadar kaçacağız? Nereye kadar tevil ediyor? Tevil nereye kadar? Allah-u Teala
ona tarif demek lazım yani saptırmalar.
Allah-u Teala Fussilet suresinde 2 günde göğe şöyle yaptı, 4 günde böyle yaptı diye kısım kısım ne yaptı, onlarla konuşarak nasıl hallettiğini anlatıyor bize. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kulle yevmin huve fi şendir. O her an bir işle meşguldür diyor. Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinde vel asr diyor. Günün çeşitli saatlerine yemin ediyor. Allah olmayan bir şeyin üstüne mi yemin etti? Allah için zaman yok denilir mi? Allah-u Teala'nın zamanı kullanmadığını kim söyleyebilir? Bakınız Ali İmran suresinin 2. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indirdi. Peki Allah bunları ezelde yaptıysa, Tevrat'ın, Kur'an'ın indirildiği şahısların da ezeli olması gerekmiyor mu? Tarihin bir devrinde İncil'i kabul ediyorsanız, indirildiğini kabul ediyorsanız, doğal olarak Allah'ın bu tarihi de kullandığını kabul etmek zorundasınız. Allah-u Teala Araf suresinin 142. ayetinde diyor ki, Musa ile 30 günlüğüne sözleşmiştik, 10 gün daha ilave ettik diyor. Gördüğünüz gibi yaptığı ilaveleri söylüyor. İşleri kaç günde bitirdiğini söylüyor. Yani buna rağmen hala Allah için zaman yoktur diye bir şey söylenebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Değildir. Mesela şu anda kıyamet kopmuş mudur? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o saatin yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Gerçekleştiğini değil, gerçekleşeceğini söylüyor. Demek ki o da belirlediği saatin gelmesini bekliyor. Ya da siz ne derseniz deyin. Sonuçta Allah-u Teala'nın da kendi katında işletmiş olduğu bir takvim var. Tövbe suresinin 37. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri, bakın gene bir günle başlattı, 12'dir, bunlardan 4'ü haramdır diyor. Yani hürmet gösterilmesi gereken aydır diyor. Gökler ve yer yaratılırken hangimiz vardık orada? Hiçbirimiz yoktuk. Ama Allah bir takvim daha o gün oluşturmuş. Buna rağmen hala zaman yoktur diyebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Yani dolayısıyla Allah zaman tenzihtir. Hem Allah'ı zamandan niye tenzih ediyoruz? Zaman diye puta mı tapıyoruz ki Allah bundan münezzeh olsun? Böyle bir şey olabilir. Yani biz Allah için zaman vardır derken bir Allah var, bir de tapındığımız zaman diye bir şey var. Bundan mı bahsediyoruz ki Allah'ı zamandan tenzih edelim? Yani bu felsefi çıkarımlarla bir yere varılamaz. Kur'an-ı Kerim ayetleri çok sarih, çok net, çok açık. Allah takvimi kurmuş, o takvime göre de hareket etmektedir. Bu bir. İkincisi, efendim Allah-u Teala'nın bazı şeyleri bilmediğini söyleyerek sapkınlıktasınız. Bize bu ithamda bulunan arkadaşımız bizi hiç dinlememiş. Çünkü biz Allah şey olanı bilmez demiyoruz ki. Böyle bir şey yok ki. Mevcudu bilmez demiyoruz ki. Bir şeyin ilmin konusu olabilmesi için onun var olması lazım. Cehalet isnadı etmiş olabilmemiz için de var olanların inkar edilmesi, reddedilmesi, ondan gaflette bulunulması lazım. Biz bunları hiçbirisini savunmuyoruz. Peki biz ne diyoruz tam olarak? Allah-u Teala'nın bilgisi Kur'an-ı Kerim'de ikiye ayrılır. Bir, Allah gaybı bilir. Birinci kısmı açıklıyorum. Allah neleri bilir? Biz neyi savunuyoruz tam olarak? Allah gaybı bilir. Şu an imkanlarımızın, gayb nedir? Şu an beş duyu organımıza ulaşamadığımız her şey bizim için gayıptır. Mesela şu anda sizlerin kalplerinde neler geçiyor ben bunu bilmiyorum. Siz de benimkini bilmiyorsunuz. Allah bunu bilir. Ama dikkatinizi çekerim. Gayb olmayan değil. Şu anda ulaşamadığımız. Mesela kıyametin saati gayıptır. Şu anda ulaşamıyoruz. Yok demek mi? Mesela benim ölüm tarihimi bilmiyorsunuz. Ama ben öldüğüm zaman hepiniz öğrenmiş olacaksınız ve Allah gaybını size bu şekilde açmış olacak. Ama herkes eş zamanla açmış olacak. İkincisi, Allah-u Teala geçmişte olanları, şu anda olmakta olanları ve tüm gizlilikleri bilir. Dikkat ederseniz bunlar hep mevcut şeyler. Geçmişte yaşanmış nebilerin kıssaları falan. Üçüncüsü, tüm canlıların neler hissettiklerini, içlerinde ne bulunduğunu, iman, küfür, nifak, ne taşıdığını Allah bilir. Bakın biz bunları söylüyoruz. Allah gelecekte takdir ettiklerini ve imtihan konularının ne olacağını bilir. Şu kadar insan yaratacağım demişse Allah, şu kıyameti şu tarihte kopartacağım demişse, mesela kıyameti nasıl kopacağına dair Allah projelendirmeyi Kur'an-ı Kerim'de yapmış. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman uzun uzun anlatıyor. O olaylar gerçekleşecek. Allah-u Teala tüm yarattığı tüm varlıklar için koyduğu tabiat yasalarını nasıl işleyeceğini bilir. Dolayısıyla şu itiraz geçersizdir. Efendim, insanlık 20 sene sonra güneşin ne zaman tutulacağını biliyor. Siz Allah'ın kullarının imtihanıyla ilgili şeyleri bilmediğini söylüyorsunuz. Allah-u Teala kıyamet kopana kadar güneşin ne zaman tutulacağını, depremlerin nasıl olacağını bilir. Çünkü önceden bunları programladı, planladı. Güneş o saatte tutulmak zorunda. Bunların tabiat yasalarını koydu. Peki Allah-u Teala bizlere siz şu yaşınıza geldiğiniz zaman mutlaka içki içeceksiniz, mutlaka kumar oynayacaksınız, mutlaka küfür edeceksiniz diye bir şeyler koydu mu? Ne ilgisi var? Hem kaldı ki gökler ve yer imtihana tabi değil ki, bana neden onlara kıyas yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar bir gün bir Hristiyan din adamının yanına gitmiştim. Şimdi onlar kilisede günah çıkarıyorlar. Ben de bu kader konusunu merak ettim, onu sorayım diye. Başka da bulamıyorum adamı, ben de girdim oraya. Dedim ki, peder dedim, Allah-u Teala bizim geçmişten geleceğe kadar ne yaptığımız, yapacağımız her şeyi bilir mi? Tabii ki bilir dedi. Mesela dedi, ben dedi bir misketi bırakıyorum şuradan dedi. Misket dedi yokuş aşağı gidiyor dedi. Ben onun ne zaman yokuşun sonuna varacağını biliyorum. Ben biliyorum diye mi gitti? Ben de dedim ki, peder bir şeyi gözden çıkar diyorsunuz ama. Allah misketleri değil, insanları imtihan ediyor. Dolayısıyla o misketin ben gitmiyorum deme hakkı yok. Mecburen gidecek. Ama siz diyorsanız ki insanda misket gibidir, o zaman imtihan diye bir şey kalmadı. Nitekim ne diyorlar hocam? Allah imtihan etmez, o mecazdır diyorlar. İşte aynı zihniyet. Niye pederin yanına gittin? Ondan niye dinledin? Bizimkiler de aynısını söylüyor. Değişik bir şey söylemiyor ki. Hatta daha ilerisi var. Maturidi ne diyordu hocam tenkit etmediği bir yorumda? İbrahim Allah'ı imtihan etti. Tam tersini söylüyor. İbrahim Allah'ı imtihan etmiş. Bakın nerelere gidiyor. Yine Allah-u Teala imtihanı önceden bitmiş ve hala süren kişilerin...
Orada şey var yani, bak mesela Allah sizi imtihandan geçirir diyor. Mesela şimdi biraz sonra İmam Maturidi'nin kader şeyini şey yapacağız. Maturidi'nin tefsirinde var. Ama %100 ona sonradan ilave edilmiştir. Maturidi onu asla söyleyemez. İşte Bakara suresinin 124. ayeti galiba olacak. Allah İbrahim'i imtihan ettiği zaman imtihanları tas tamam şey yaptı. Yani üstün bir başarıyla tamamladı diyor. Şimdi burada tefsirlere bakıyorsunuz. Allah imtihan etmez. Geçmişi, geleceği, her şeyi bilen Allah niye imtihan etsin? İmam Maturidi'nin tefsirine de şunu koymuşlar. Allah şey burada bu ayet ve idip tela İbrahim'u Rabbehu şeklinde de okunur. İbrahim Rabbini imtihan ettiği zaman haşa.
Şuraya bakar mısınız?
Yani gerçekten acayip savrulmalar var. Şimdi biraz sonra İmam Maturidi'nin kader anlayışını okuduğumuz zaman bunların ona asla ait olmayacağını göreceksiniz. Evet.
Birkaç şey söyleyip bitiriyorum hocam. Evet. Mesela hocam bu peygamber nebilere ismet sıfatını yakıştırmada da böyle. Ben bir yerde okumuştum. Yunus aleyhisselam diyor Allah'ın Resulüdür. Ancak Resul gönderilen demektir. Hiçbir gönderilen günah işlemeyeceğinden elçi, nebi günah işlemiyor. O nebi değildir. Öyle diyorlar hocam. Yunus aleyhisselamın nübüvvetini iptal ediyor adam. Sırf peygamberlere ismet sıfatını giydireceğim diye. Neyse bu başka bir şey. Buraya girmeyelim. Devam edelim. Allah-u Teala imtihanı bitmiş olanların nereye hak ettiğini bilir. Bildiği için mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah İsa'ya kıyamet günü şöyle diyecek. İşte hani siz Allah geleceği bilmez demiştiniz. Bu nereden çıktı? Birincisi biz Allah geleceği bilmez demiyoruz. İkincisi imtihanı bitmiş zaten. Hani Hazreti İsa gelip aksi bir şey mi söyleyebilir ki kıyamet günü? İşte İsa kıyamet günü diyor ki aleyhisselam ben testisi falan söylemedim. İşte ben aralarındayken böyle bir şey yoktu. Sonradan ortaya çıktı. Allah bunu söyleyeceğini nereden biliyordu? Ne diyecek? Ben mi testis emrettim diyecek. Ben mi uydurdum diyecek. Başka bir şey diyemez ki zaten. Cennet cehennem ortada. İmtihan oluşmuş bitmiş. Aksini mi söyleyecek dünya yaşantısını? Dolayısıyla Allah imtihanı bitenlerin nereye gideceğini bilir. Mesela Meryem Aleyhisselam'dan bahseder. Allah Nuh'a selam söylediğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ama bunların hepsi imtihanı bitmiş. Ölmüş gitmişler yani. Hak ettikleri yerdeler şu anda. Peki biz tam olarak ne diyoruz? Allah insanın imtihanı gereği. Sadece imtihanla alakalı. Eylemin zihinde ve fiilde oluşumu ile eş zamanlı olarak şey halini aldığı anda bilir. Mesela bir insan içki içmeye karar verdiği an Allah bunu bilir. Bakınız. Ramazan ayındayız diyelim. Şu bir bardak sudur. Allah-u Teala benim tabiatıma su içmeyi koyduğu için benim suyu mutlaka içeceğimi, içmezsem öleceğimi bilir. Ama Ramazan ayında bu suyu içmeye kafaya koyduysam ve bunu yapıyorsam eyleme zihinde oluştuğu andan itibaren yapıncaya kadar bilir. Yani olduktan sonra ya da olduktan önce değil. Oluşumuyla eş zamanlı bilir. Dolayısıyla Allah'a bir cehalet İslam'da söz konusu olmadığı gibi mahlukatta şu kainatta cereyan eden bütün olayların hiçbir tanesi Allah'ın ilmi dışında kalmadan anlık olarak Allah bilir diyoruz. Bunun ne ilgisi var Allah'a cehalet isnadıyla? Cehalet var olanın bilinmemesidir. Biz böyle bir şey savunmuyoruz ki. Kaldı ki Allah geleceği bilmez lafı da tehlikelidir. Çünkü Allah'ın gelecekte takdir ettikleri var, etmedikleri var. O muğlak kalıyor. Biz bundan bahsetmiyoruz. Biz diyoruz ki Allah-u Teala imtihanı gereği kullarını serbest bırakmıştır. Son tercihlerini yaptıkları an bilir. Bu kadar. Özetle budur yani. Eğer Allah ezelden beri olup biten her şeyi bildi derseniz siz şunu demiş oluyorsunuz. Bu öyle bir yönetmen ki film yaşandı ve bitti. Sinemaya gelmiş ama insanlar yeni gördüklerini zannediyorlar ama aslında Allah'a göre her şey yaşandı ve bitti. Hepimiz cennette ve cehennemdeyiz. Kimse sonunu değiştiremez. Dolayısıyla ilahi bir adalet değil, ilahi bir senaryodur. Aslında yaşanmış bitmiş şeyleri oynuyoruz. Hocam bir tane hocaya sordum. Allah benim dedim şu anda ne olduğumu biliyor mu dedi? Biliyor dedi. Peki kabirde ne olacağımı biliyor mu? Biliyor dedi. Peki dedim mahşerde nasıl hesap verip vereceğimi de biliyor mu? Biliyor dedim. Peki dedim şu anda cennette bir çukur, bir ırmak kenarında ya da cehennemde bir çukurda mıyım? Onu da biliyor mu dedi? Biliyor dedim. O zaman dedim hocam her şey yaşandı ve bittiyse ben daha niye buradayım? Ben burada ne yapıyorum? Zaten materyalistler, materyalist felsefe buradan vurur.
Haksızlar mı?
Hatta hocam bakınız Allah ezelden beri bilir demek şu tehlikeyi doğurur. Ayağını sabite vardı İbn Arabi'nin. Biz diyor Allah'ın zihninde zaten vardık. Dolayısıyla Allah'ın zatından dışarıya çıktık. Panteist düşünceyi doğurur bu. Allah ezelden beri biliyor demek, bildiği varlığı da ezeli yapmak demektir. Allah benden ne zamandan beri haberdar? Ezelden beri. Ben ne zamandan beri varım öyleyse? Ezelden beri. O zaman ben de oldum Tanrı. Bunlar düşünülmüyor. Arkadaşlar ben fazla uzatmayacağım, sözü hocama bırakacağım. Bu konuyla alakalı Allah'ın bilgisi ve imtihan arasında ilişki Kitap ve Hikmet dergimizin 4. sayısında evet 2014 yılında yazdım. Burada daha derin detayları görebilirsiniz. Son olarak şunu ekleyeyim. Allah-u Teala tabii. Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah. Lütfen dikkatinizi verin. İzhebe ila firavune. Firavune git. İnnehu taga. O azdı. Ona güzellikle söyle. Belki öğüt alır. Öğüt alacak mı diyor, almayacak mı diyor. Belki diyor. Allah belki der mi? Demiş. Belki. Niye belki öğüt alır diyor. Henüz tebliğ ulaşmadığı için tercih de ortaya çıkmadı. Ortaya çıkış anıyla eş zamanlı bilir. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde bir başka ayette Allah buyuruyor ki siz Firavun'a gidin. Ben de sizinle birlikte dinleyeceğim. Ben zaten ne söyleyeceğini biliyorum. Gitmenize gerek yok diyebilirdi. Mesela Allah Firavun'un iman edeceğini bilseydi o zaman Musa Aleyhisselam demeyecek miydi? Ya Rabbi bu kadar mucizeler verdin, bu kadar uğraştırdın bizi, bu kadar küfre sürükledi bu adamı. Yani neden bizi ona gönderdin? Zaten inanmayacakmış. Eğer inanacağını biliyorsa aksi, ilminin aksi gerçekleşti. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla Allah insanların eylemlerini ve tercihlerini oluşumuyla eş zamanlı bilir. Şunu ilave ediyorum ve bitiriyorum. Allah-u Teala hepinizin nasıl yaşayacağını biliyorsa, önceden ilminde kayıtlıysa, efendim biz yazdığını kabul etmiyoruz ama bildiğini kabul ediyoruz. Ne değişti? İlim yazıdan daha önde gelir. Önce ilim olur zaten. Bir şey değişmiyor yani. Ha yazdı demişsin, ha önceden biliyor demişsin. İkisi de aynı. Allah-u Teala ezelden sizin nasıl yaşayacağınızı biliyorsa, mesela şu anda benim nasıl yaşayacağım ve farz-ı muhal cennete gideceğimi biliyorsa, ben ne kadar küfür istersem işleyeyim sonumu değiştiremeyeceğim. Allah'ın bilgisinde yanılma ve şaşırma meydana gelmeyeceğine göre, o zaman siz hak ettiğiniz yere değil, ancak Allah'ın bildiği yere gideceksiniz. O zaman siz gideceğiniz yere hak etmiş olmayacaksınız. Zaten bildiği yere gideceksiniz. Yani yönetmen öyle bir film ayarlamış ki Kadir o cinayeti işlemek zorunda. O adam orada ölmek zorunda. Şimdi siz filmdeki adamın hür olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. O zaman Allah'ın özelden beri bütün insan davranışlarını bildiğini iddia etmek, imtihan mekanizmasını iptal etmektir. İnsanın özgürlüğünü elinden almaktır. Biz de kozmik bir oyunun içerisinde robot gibi Allah'ın bize önceden vermiş olduğu rolleri oynayan, o da yönetmen, her şey yaşandı ve bitti. Geliyoruz Yahudilerin Allah yerleri ve gökleri yarattı, istirahate çekildi. Zaten her şey yaşandı ve bitti. Determinizm ortaya çıkıyor bu sefer de. Belirlemecilik. Önceden belirlenmiş şeyleri oynuyoruz, rollerimizi oynuyoruz. Siz kendinizi hür zannettiğiniz için hür olarak kendinizi düşünüyorsunuz. Hayır öyle değil. Filmdeki adam da kendini hür sanıyor ama hayır değil. Biz çok iyi biliyoruz ki senaryoya göre bu adam öldürecek. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah ezelden beri biliyor demek pek çok felsefi problem ortaya çıkartır. Bu düşünceyi savunurken dikkatli olmak gerekir. Şüphesiz ki Allah mevcut olan her şeyi bilir. Oluşumuyla eş zamanlı bilir. Bu cehalet isnadı değildir. Onun ilminin nihayetsizliğini, sınırsızlığını ifade eder. Hani bence de çok kolay kavranılması gereken bir konu. Bu kadarla iktifa ederim hocam. Buyurun.
Şimdi tabii Allah-u Teala'nın bilgisiyle ilgili çok sayıda ayet var ama ben Muhammed Suresi'nin 31. ayetini kısaca şey yapayım. Allah-u Teala burada şöyle söylüyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kesinlikle sizi çok zor bir imtihandan geçireceğiz. Hatta ne aleme, biz bilene kadar. İmtihanın sonucu önceden belli olsa bu ifade olur mu? Neyi bilene kadar? El mücahidine minküm, içinizden cihad edenleri. Yani o imtihan konusunda direnip, çünkü o kötülükler hep bizim başımıza gelir, adeta bizi zorlar yapmaya. Ya şeytan dedi ki şunu yap, yapmadım. Öyle de herkeste kötülükler öylesine baskın olur ki onunla cihad etmek lazım. Yani ona karşı çok mücadele etmek lazım. Onu bilene kadar ve sabirin ve sabredenler de bileceksin. Sabır ne demek? Hangi şartlar şart ne olursa olsun mücadeleye devam demektir. Ondan sonra peki ve neblu ve ahbaraküm, bir de haberlerinizi ortaya çıkaralım. Bunu biz bilelim, bir de insanlar bilsin, şahit millet görsün. Şimdi burada az önce Fehmi güzel bir şey söyledi de o konu biraz şey yapalım, temiz şey, mesela dedi ki Ramazan'da oruç tutuyorum, çok da susamışım, güzel de bir su var, benim bu suyu içip içmeyeceğim Cenab-ı Hak önceden bilmez. Tamam, doğru. Bakın şimdi Allah-u Teala'nın Şems suresinde söylediği şeyler vardır. Der ki alıyorsun burada, orada Allah seni uyarır. Orada uyarır. Bak yapma diye. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَكْوَاهَا Allah kişiye günahını ve takvasını ilham eder. Yanlış yapıyor. Bakın birçok yerde görürsünüz, bakarsınız alır. İçemedim. İçemedim der değil mi? Ondan sonra böyle yapar. Ne olursa olsun. Allah'ın o şeyine cevap o. Uyarısına cevaptır. Dolayısıyla hiç kimse diyemez ki ben bilmeden günah işledim. Bunu söyleyemez. Allah o son uyarıyı yaptığı için Cenab-ı Hak onların hepsi de kayda geçer. Yarın ahirette diyemeyecek ki ya Rabbi ne yapayım, öyle bir şey geldi ki ben kendimde değildim diyemez. Onun için bakın bunun bir örneği de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeye örnek verir. Yusuf Aleyhisselam kıssası. Yusuf genç, gelişikli bir şey, delikanlı. Züleyha güzel bir kadın. Kapıları kapatıyor. Yusuf'a diyor ki gel. Yusuf'un canının onu çekmemesi imkansız. Bak burada Allah bunu söylüyor. Bak diyor ki Yusuf suresinde 24. ayet وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Kadın ona karşı tam bir kararlılık içindeydi. وَهَمَّ بِهَا. Yusuf da ona karşı kararlı olacaktı. Yusuf da şeydi, canı çekiyordu o kadını. لَوْلَا اَنْ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ. Rabbinin burhanını görmeseydi. O burhan ne, az önce suyu içerken bak içme. İşte son anda Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ı uyarıyor. Burhan bu. Kesin delil oluyor. Eğer yaparsa yarın ahirette bunun hesabını verir. Dünyada da verir. Ondan sonra niye? كَذَٰلِكَ لِنَصْفِ عَنْهُ السُّٰهُ. Bunu, ondan bu kötülüğü gidermek için onu uyardık. Aslında sadece onu değil, herkesi uyarıyor Allah. Vel fahşa ve fuhuşu. Bu hem üzerinde bir şey kir olacaktı, hem de Allah'a karşı fuhuş işlemiş olacaktı. İnnehu min ibadinas muhlasin. Çünkü o bizim samimi kullarımızdandır. Samimi olduğu için de o uyarıya uydu. Ama uymayabilir dedi. Dolayısıyla şöyle çevrenize bakın. Birçok kimse vardır. Mesela adam birisini öldürmeyi kafaya koyar. Belki aylarca, yıllarca şey, fırsat kollar. Tam fırsat çıkar. Tabancayı böyle şey yapar. Anına doğrultur. Allah'tan bulsun der. Tetiği çekemez. Çünkü Cenab-ı Hak son anda ciddi bir uyarıda bulunur. Herkes için söz konusudur. Allah yardımcımız olsun. Şimdi burada bir de şey var. Bu kader anlayışına yönelenler maalesef Kur'an-ı Kerim ayetlerini de şey yapmışlardır, kendilerine göre anlamlandırmışlardır. Şimdi Aydın Hoca'dan bu ayetlerden birisini dinleyeceğiz.
Şimdi kader denince bizim oralarda da, Azerbaycan olsun, Kafkasya'da da benim ilişkim var. Yani işte geleceği bilmez, gaybı bilmez o hoca mı derler yani. Buna ek olarak bir de kader inkar...
Yani oralarda da mı meşhur etmişler?
Hocam olmadığınız kadar meşhur oldunuz orada eskiden. Şimdi buna ek olarak da bir de kader inkarçıları diye bir iftira daha atıyorlar ki bu asla doğru değil. Bunların hiçbiri, yani Allah'ın kitabında söylediği kaderi inkar etmek zaten küfürdür. Biz, hocam da söylüyor, Kur'an-ı Kerim'de belirttiği kader ölçüdür. Fakat bu ölçüyü taşıranlar, yani Allah'ın yapmadığını yaptıranlar Allah'a, yazmadığını yazdıranlar, bilgisini yaratmadığını yaratanlar, ki Allah ezelden yazmıştır, çizmiştir, her şey olmuştur, bitmiştir, cehennemlik cehennemde, cennetlik cennette. Bu gibi kader inancına, yani mecusilerin, müşriklerin, Hristiyan ve Yahudilerin inandığı kader inancından biz sizi uzak tutmaya çalışıyoruz. Biz bu kaderi inkar ediyoruz. Allah'ın kitabında belirttiği kaderi biz, gerçekte kaderi biz kabul ediyoruz. Fakat sizin kabul ettiğiniz ölçüyü kaçırmış. Yani Allah'ın koyduğu bir kaderi kaçırmış. Başka kendinizden uydurduğunuz, müşriklerin inandığı bir yazıya, bir kadere inanıyorsunuz. Ki bu kader Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerinde bulamazsınız. Neden? Altıncı şartı dayatıyorlar. Kaderin, imanın altıncı şartı olarak dayatıyorlar. Madem hadisleri de, biz hadis inkarçısı da olarak görüyorlar. Madem hadisleri kaynak olarak götürüyorsunuz, neden sahih hadisleri delil almadan, götürmeden, ki burada altıncı şartı yoktur. Beş şartı var. Altıncı şartı ne Buhari'de yok, ne Müslim'in sahihinde. Sadece Müslim'in müdreç, yani hadise elave, metni alave katılmış, ravisi ortadan çıkarılmış bir hadisi kabul ederek imanın bir şubesi olarak, altıncı şart olarak kader inancını ortaya koymuşsunuz ki bu koymakla da bir kenara, bu kader inancı müşriklere has bir, müminlere has bir kader inancı değildir. Şimdi bu kader inancından yola çıkarak meallerde de bazı tahrifler yapmışlardır ki bu tariflerin birisi de Araf suresi 179. ayetidir. Ki bu ayette Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Şimdi burada da önümdeki, bakın mealde de diyor ki andolsun ki biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunları anlamayan, gözleri olup da bunları görmeyen, kulakları olup da bunları işitmeyen birçoklarını cehennemlik için var ettik. Yani biz insanları da ve cinleri de cehennem için var ettik diye yazıyorlar. Yarattık diye yazıyorlar, meal veriyorlar. Şimdi bunu okuyan her kim olur olsun. Mesela ben tezimi araştırırken Kur'an'da din adamları kiliseye gitmiştim. Şimdi Fehmi kim biz de ara sıra gittik oraya. Kilisenin bir görevlisi dedi ki bana aramızda konuşurken. Dedi ki sizin Allah'ınız zalim bir Allah'tır. Dedim neden böyle söylüyorsun? Aynen bu ayeti okuyarak dedi ki bak sizin kitabınızda şöyle yazılıdır. Allah andolsun ki insanları ve cinleri ben cehennem için yarattım.
Çoğunu
cehennemlik olsunlar diye yarattım. Birçok meallerde böyle görebilirsiniz. Şimdi buradaki velekad zara'na zara'a kelimesini
sen onu bir oku ayetin meallini. Hangi ayet tamam. Oldu onu söyle.
Şimdi söyledim. Araf 179. ayet.
Sen bir de meali oku. Bak Diyanet mealinden. Şimdi kaderci anlayışı bak oradan göreceksiniz. Evet.
Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağıdırlar. İşte bunlar kafirlerin ta kendileridir. Farklı meallerde farklı türlü okudum. Yarattık ve var ettik diye geçer. Şimdi zara kelimesi halaka olarak anlamlandırılarak meal veriliyor. Ki ziraat kelimesi Türkçe'ye de geçmiş bir kelimedir. Yani bir şey yetiştirmek. Ekiyor, ondan öyle çıkıyor. Yani çoğalmak anlamı da geliyor bunu. Tabii halak yaratmak anlamı da geliyor. Ama burada cümle içerisindeki sanki kelimesi de
şimdi yetiştirmek manasında.
Yetiştirmek. Çünkü burada Allah-u Teala zaten cümle içerisinde anlaşılır. Onların gözleri var, görmüyor. Yani mecazen öyle söyleniyor. Yoksa direkt anlamı var olarak değildir. Yani biz yarattık, onlar öyle yetiştiler. Yani cehennemlik olarak çıktılar ortaya. Biz onları önceden cehennemlik olarak yarattık demiyor ki. Bu ki mealler verilerek insanların o kendilerinin zihninde olan kader anlayışını Kur'an'a da veriyorlar. Şimdi İmam Ali'nin bir sözü var. Çok önemli, bunu söyleyeyim, bitireyim. İmam Ali diyor ki bu kadercilere, vay senin halına ey Şamlı. Bu Emevilerden gelme bir Emevilerin de bir payı var bu inançta. Vay senin halına ey Şamlı. Sen kaza ve kaderi önceden yazıldı, çizildi mi zannediyorsun? Eğer senin düşündüğün gibi olsaydı sevap ve günah, emir ve yasaklar boşuna olurdu. Bu sözler putperest ve şeytan dostlarının sözleridir. Diye bitiriyor.
Çok İmam Ali'nin sözü her şeyi özetledi yani. Allah razı olsun onlardan. Evet, şimdi bu şeye gelelim. Bakın kader ne demek? Ben bunun tercümesi var zannediyorum. Tercüme değilmiş. Yani bu Arapçaymış. Ben de zannediyordum ki yarısı tercüme, yarısı İmam Maturidi'nin kitabı. Bakın İmam Maturidi bu kitabın 488. sayfasında şöyle diyor. Kader iki çeşittir diyor. Birincisi her şeyin ortaya çıkarıldığı ölçüdür. Mesela her birimizin değişik ölçüleri vardır. Hiçbirimizin hiçbir şeyi diğerine benzemez. İşte bir saçımızın bir telini alsalar, tahlil ederler, işte bu Abdülaziz Bayındır'a aittir derler. Ondan dolayı biliyorsunuz telefonlarda parmak iziyle telefonu açıyoruz. Bir başkasının parmağını kabul etmiyor. E şimdi yüzle şey yapılıyor. İşte bu Allah'ın yarattıklarına koyduğu ölçüdür. İmam Maturidi bunu diyor. Bak bu tamamen Kur'an-ı Kerim'in Allah bildirdiği gibidir. İnna kulle şeyin halakna bi kader. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır diyor Allah-u Teala. Zaten açıklamış. Bir şeyin hayırlı, şerli, işte yani faydalı, zararlı, güzel, çirkin, işte hikmetli, değersiz falan şekildeki olmasıdır. İşte bu Allah-u Teala'nın "İnne külle şeyin halaknahu bi kader" demesidir diyor. Bu da Kasas suresinin, yani 29. surenin 28. ayeti. Evet. Şimdi burada bu ayeti de koymuş yani. Allah her şeyi bir ölçüye yarattık diyor ya, işte kaderin iki anlamından birisi o ölçüdür diyor. Gördünüz burada bakın. Yanlış bir şey var mı? Ölçü. Zaten kadir de gücü yeter diye tercüme ederler bizde. Bu şu en eski sözlüklerden Ragıp el-İsfahani diyor ki, kadir demek her şeye ölçü koyar demektir. Ölçü koymak zaten üst iradenin yapabileceği bir şeydir yani. İkinci anlamı kaderin, bir şeyin durumunu ortaya koymaktır. Mesela tamam, sizi çok iyi kabiliyetlerle yaratmıştır ama o kabiliyetlerinizi nerede kullanıyorsunuz? Şurada kullanırsan şu olur, burada kullanırsan bu olur diye önünüze bir takım ölçüler çıkarıyor. İşte belli zamanlarda, belli yerlerde, işte şu mesela Ramazan'da orucu tutma ölçüsünü koymuş, 5 vakitte namazı kılma ölçüsünü koymuş, onun dışında almama ölçüsünü koymuş, işte şunu ye, şunu yememe diye bir takım ölçüler koymuş. Onda diyor zaman, mekan, hak, batıl, Allah şu haktır, şu batıldır demiş, ölçüler koymuş. İşte sevabı ve günahı, şunu şöyle yaparsan sevap, böyle yaparsan günah olur demiş. İşte bu Resulullah'tan gelen diyor, bak diyor ki Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanı sorduğunda, hani az önce bu şeyde Müslim'de geçer, işte Cibril geldi şeye sordu, Resulullah'a sordu, kaderi sordu. Orada da şöyle demiş: "Hayrihi ve şerrihi minallahi teala." Bize de ezberletirler ya. "Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala." İşte diyor, bunun anlamı da odur. Yani o koyduğu şeyleri, mesela zamanı dilimlere ayırmış, sabah namazını şu saatte, öğleyi şu saatte, akşamı şu saatte falan şu. İşte şu yiyeceği yersin, şunu yaparsan helal, bunu yaparsan haram. Şöyle yaparsan bu, böyle yaparsan bu. Bir çeşit kanun koymak gibi yani. İşte bu kaderin hayrını da şerrini de, yani ölçüyü koymuş. Şu ölçüde yaparsan, mesela abdest alma şöyle şöyle olur. Yok canım, ben yüzümü yıkamayacağım, şu ensayı yıkayayım dedim mi olmaz. İşte diyor, hayri ve şerri minallahi teala'nın anlamı budur. Bak, kadere iki tane mana verdi. Bir, Allah yarattığı her şeye ölçü koymuştur. İki, o yarattığı şeylerin kullanımı için de bir kural koymuştur. Kullanımı için kural koymuştur. Mesela bizi şu ölçülerde yarattı, bir de bize yaşama kuralı verdi. İşte şu şöyle yaparsan hayırlı, böyle yaparsan şerli. İşte Resulullah'ın anlattığı kader odur diyor. Bu İmam Maturidi'nin söylediği kader, İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet Vakfı'nın yayınladığı kitapta 488. sayfada bunu anlatıyor. Peki kendilerini Maturidi sayan, işte gösterdim, Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmi Hali. Bu Büyük İslam İlmi Hali'nde kaderi anlatıyor ve Maturidi akidesine göre anlatıyor. Neymiş diyor ki, herhangi bir insanın, herhangi bir şeyin muayyen bir veç ile vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir. İmam Maturidi böyle bir şey söyledi mi? Ne dedi? İki şekilde. Bir, mesela Allah beni yaratırken ölçülerimi belirlemiş. Bu bir kader. Peki, mesela babamı ben seçmedim. Annemi de ben seçmedim. Türk olmayı da ben seçmedim. Şu tarihte doğmayı da ben seçmedim. Özelliklerimi, tamam. Yarattıktan sonra da kurallar koymuş. bak şöyle yaparsan sevap, böyle yaparsan şu, o da bir kader yani kanun. İmam Maturidi bu iki şekilde anlattı. Kur'an'da Kur'an'a aykırı bir tarafı var mı? Ama bu ne diyor? Diyor ki herhangi bir şeyin muayyen bir vesile vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir. Nerede var bu? Ne bir ayette var, ne bir hadiste var.
Bu herhangi bir şeklin içerisinde Allah'a küfretmek giriyor mu? Giriyor. Evet. O zaman benim Allah'a küfretmemi Allah ezelde kendisi mi istedi?
Haşa.
Böyle bir şey olabilir mi?
Neyse, tamam yani görüyorsun işte bak. İmam Maturidi ve bu Maturidi mezhebi. Sık sık işte eski ulemayı tenkit ediyoruz. Ama bizim elimizde başka bir şey yok. Bak bu kitap ortaya çıkana kadar İmam Maturidi'nin böyle söylediğini zannediyorduk. Ya ne yapabiliriz ki? Başka bir şey söylesek diyecek ki adam elinde delil var mı diyecek değil mi? Şimdi bak ondan sonra diyor ki Hak Teala'nın böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine kaza denir. Ezelde dediği zaman ta hiç bilinmiyor artık ne kadar geri gidersen git. Şimdi İmam Maturidi ben onu da şimdi çıkaramadım. Diyor ki İmam Maturidi insanı böyle kabul ederseniz Allah'a ortak koşmuş olursun. Allah gibi olur o da.
Tevhid'e nakseder diye bir
tevhide aykırıdır diyor. Siz bunu İmam Maturidi'ye mal ediyorsunuz böyle dedi diye. Ne yapsın? Aynen İsa Aleyhisselam gibi ahirette diyecek. Cenab-ı Hak sen mi dedin ben ilah yapın diye. Şimdi İmam Maturidi'ye Allah soracak. Sen mi bunları söyledin? Ne diyecek? Ya Rabbi sen biliyorsun ki ben bunu söylemedim. Ama bu adamlar Maturidi mezhebinden olduklarını düşünüyorlar. Mesela herhangi bir insanın filan günde vücuda gelmesinin Hak Teala'nın ezelde dilemiş olması bir kaderdir. Ya böyle bir şey olmadığını Allah söylüyor İnsan suresinde. Allah bunu söylüyor Ali İmran suresinin 6. ayetinde. İnsanı ana rahmindeyken belirledik diyor. Ne ezeli nereden çıkardın sen? Hani senin Kur'an'la ne alakan var? Yani buna iman esası diyorsun. Ondan sonra bak hangi mümkün şöyle deniyor. Efendim Allah'ın bilmesi bizi sorumluluktan kurtarmaz. Onu da söylüyorlar. Peki ama şunu da söylüyor. Hangi mümkün bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin? Peki ben neyim o zaman? Allah niye bu kadar nebileri, kitapları gönderiyor, şunu yap, bunu yapma diyor. Ve hangi bir şeydir ki Hak Teala dilemediği halde vücuda gelebilsin? Peki, şimdi bakalım. Bak şeyi açalım. Allah dilemediği halde vücuda geliyor mu? Dilediği halde vücuda gelmiyor mu? Kur'an-ı Kerim'den görelim. Bakın Nisa suresi. Nisa suresi 4. sure. 27. ayeti açalım bakın. Ve hatta burada yine Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam ilmi halinden Allah'ın iradesiyle ilgili kısmı ben size şey yapayım. Bak diyor ki Allah Teala yaratacakları şeyi bu irade sıfatıyla kendi hikmetine göre birer veçh ile tahsis buyurur. Onun irade buyurduğu şey mutlaka olur. Dinlediniz mi? Allah'ın irade ettiği ne olurmuş? Mutlaka olurmuş. Az önce onun kader diye tanımlaması İmam Maturidi'ye %100 aykırıydı değil mi? Ama Maturidi'nin görüşü diye geçti burada. Şimdi de Allah'ın irade sıfatı Allah'ın irade ettiği mutlaka olur diyor. Bak diyor. Bakalım Allah ne diyor. Bakın. Nisa suresinin 27. ayeti. Şöyle bir açalım. 26. ayeti, 27 değil. Bak, yuridullahu li yubeyyine lekum. Allah size her şeyi açık açık ortaya koymayı irade eder. Tamam, irade ettiği için Nebi göndermiş, tebliğ etmiş. Ama anlamak istemiyorsan çeker gidersin değil mi? Allah'ın irade ettiği mutlak olur dendiği zaman herkes Kur'an-ı Kerim'i açık açık öğrenmiş olması lazım değil mi? Ondan sonra ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Allah irade eder ki sizi sizden öncekilerin doğru yollarına yönlendirsin. Önceki iyi kişiler gibi olmayı irade eder. Buna göre ne dedi Ömer Nasuhi Bilmen? Evet. Allah'ın irade buyurduğu şey mutlaka olur. Oldu, oluyor mu? Herkes doğru yola mı giriyor? Ondan sonra ve yetubu Allahu aleykum, sizin tevbenizi kabul etmek ister. Tamam. Tevbe, herkes tevbe ediyor mu? Vallahu alimun hakim. Peki Allah'ın iradesine muhalif irade olur mu? Buraya göre olur mu?
İmkansız görünüyor.
Mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim bak, vallahu yuriden yetubu aleykum. Allah ister ki, Allah irade eder ki sizin tevbenizi kabul etsin. Sizin yüzünüze baksın. Ama ve yuridullezine tebiune şehevat, şehvetlerine uyanlar da şunu irade ederler. En temilü meylen azıma, büyük bir şekilde yoldan saparsınız. Allah'ın iradesine muhalif irade var mıymış? E peki kardeşim, bakın bu Ömer Nasuhi Bilmen İslam ilmihali. Size de baştan söyledim. Bu konuda yazılmış en iyi kitaplardandır. Ama bu geleneksel din anlayışı nedir Allah aşkına ya? Bakın size bir ayet daha okuyacağım ve dersi bitireceğim. İmam Maturidi nasıl mana vermiş? Bunlar nasıl mana vermişler? Bak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son mealinden. En'am suresi 148-149. Bakın şimdi şöyle diyor, dikkat edin. Putperestler diyecekler ki, putperest derken neyi anlarsınız? Puta tapan hiç var mı? Gördünüz mü hiç puta tapan bir adam? Gören var mı? Ya ayet öyle mi diyor Allah aşkına? Müşrikler diyecekler ki, müşrik nedir? Allah'ın, Allah'la kendi, yani birisi tutuyor, Allah şöyle demiştir diye Allah adına laf söylüyor. İşte müşrik odur. Kendini ilah yerine koymuştur. Ve bu duruma göre kimler müşrik oluyor? Ya bu ne, bu putperest kelimesi nereden çıkardın da Allah'ın kitabına koydun?
Sen Türkçe'ye çevirecekken Farsça'ya çevirmiş, o da yanlış çevirmiş.
Hayır, Türkçe'de put, müşrik, başka put, şirk koşma. Ama bize öyle şirk koşma dedi mi sadece Mekke anlaşılır. Her şeyin üstünü kapatmışlar. Evet, Mekke müşrikleri anlaşılır. Peki, diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Şimdi bunu dikkat edin. Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne atalarımız, hiçbir şeyi haram saymazdık. Peki, onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. Neyi yalanladılar? Yalan söylediler. Yalanladılar değil. Bak, biraz sonra bunun yalan söyledi olduğunu bir ayetten göreceğiz. Yalanlamak için bir şey olması lazım ortada. Diyor ki, de ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var, bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz, siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. Temelsiz tahmin, yalan söylemek değil midir? Bu yalanlama mıymış, yalan söylemek miymiş? Ayetin kendi kendini şey yapıyor. Bakın, yani bak, Diyanet'in son meali. Yani Müslümanların acınası halini görüyoruz. Müslüman kelimesi, inşallah Allah bunları Müslüman kabul eder. Yani biz şey, iyi niyetli olarak söylüyoruz. Evet. Bakın, diyor ki, de ki, bak yukarıda dedi ki putperestler diyecek ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Tamam. Öbür 149'da de ki, kesin delil ancak Allah'ındır, hiç şüphesiz. Peki, Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. E adamlar yalan mı söylemiş?
Demek ki onların müşrik olmasına Allah dilemiş, onları Allah'ın dilemiş.
Bak, diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne atalarımız. Siz sözünüz yalan dedi Allah. Ondan sonra de ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette elbette hepinizi doğru yola getirirdi. Onlar ne dedi?
Allah böyle istemiş, biz ne yapalım?
Ya kardeşim, bu söz Allah'ın sözü olur mu? Yukarıda söylediğini aşağıda yalanlayacak ha? Ve bu da Kur'an-ı Kerim'in meali olacak. Aynı işte İmam Maturidi ben buraya getirmedim de fazla zaman alır diye. Bu ayetlere gerçi şurada da anlatıyor. Şu bir tek Rağb el-İsfahani'nin şu sözlüğünde var. Bunun vefat tarihi bakayım kaç? 425. Bir de şeyin İmam Maturidi'nin kitabında var. Buradaki şae fiili var. Şae fiili bir de erade var. Şae fiilinin anlamı şaenin şeyi mastarı şeydir. Şey etmektir. Şey de varlık manasına gelir. Allah'ın şey etmesi bir şeyi var etmesidir. İnsanın şey etmesi de bir şeyi yapmasıdır. Bunu burada anlatıyor. Bunu şeyde Medine'de en son gidişimde hocalara dedim. Arap dilinde bir kelimenin mastarıyla şimdiki zaman ve geçmiş zaman kullanımları arasında, kipleri arasında temel anlam farkı olur mu dedim ben. Ya öyle şey mi olur Allah'ını seversin ya? Bizimle dalga mı geçiyorsun falan diye. Ya öyle şey mi olur dediler. Peki dedim, şae fiilinin mastarı nedir dedim. Meşiyettir dediler. Bunu sonradan Arap dilinde olmayan bir kelimedir bu. Ya dedim, meşiyet nedir dedim. Meşiyet, kıyasi mastar dediğiniz, yani bir takım kurallara göre oluşturulmuş mastar değil mi? Evet dediler. O zaman fiilin mastarı olur. Olmaz ya dediler. Olmaz ya. Allah Allah. Orada birisi, o zaman şayenin mastarı şey. Ha tamam. Bak şey. Yani kökü şey. Peki mastar olarak anlamı ne olur? Var etmek olur. Tamam. O zaman şae ne demek? Var etmek. Allah var etti mi? Allah bir insanın, yani bir insanın içinde imanı Allah var edecek olsa, herkes mümin olur. Allah var eder ama senin yapmandan sonra var eder. Onun için mesela şey yapmış, burada da var şey yazmış İmam Maturidi. Maşallahü kan ve malem yeşe lem yekun. Allah bir şeyi var ederse olur, var etmezse olmaz. Tamam. Peki ondan sonra dedim ki siz şaeye hangi manayı veriyorsun? İrade. Ya peki mastarı şey olan bir fiil irade anlamı verilebilir mi? Yok ya olmaz dediler falan. Ya biz bunları hiç düşünmedik dediler. Biz de aynı. Çünkü çocukluktan şartlandırıyorlar. Hiç düşünmüyorsunuz ve 3. asırdan hatta İmam Maturidi'nin yaşadığı asırdan daha öncesinden kader inancını millete yutturmak isteyenler kelimenin anlamını bozmuşlar. Peki İmam Maturidi bu ayete ne mana veriyor? Bak ondan sonra dersi bitiriyorum. En'am 148. İmam Maturidi şöyle diyor. Seyekullüledîne eşrekû, şirke düşmüş olanlar şöyle derler. Levşâ Allahümâ eşrekne ve lâ âbâuna. Allah bizim müşrik olmamamızı tercih etseydi biz de müşrik olmazdık babalarımızla. Ve la harramne min şey, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Allah beni erkek yaratmayı tercih etti mi? Ben ne kadar istesem kadın olamam değil mi? Burada da hanımlar var. Ne kadar isteseler erkek olamazlar. Onların tercihi değil ki. Allah bizi mümin yapmayı tercih etseydi. Allahü Teala diyor ki burada كَذَٰلِهِ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Öncekiler de böyle yalan söylediler. Allah önceden takdir etmez bunu. Allah insanı müşrik ya da kafir yapmaz. Onu sen o tarafı şey yapar, tercih edersin, sonucunu yaratır. كَذَٰلِكَ evet. Evet, hatta zâku be'sena, bizim o cezamızı tadana kadar böyle söylediler. İşte şey de öyle yapmıştır, İblis de öyle yaptı. Kendi yoldan çıktı, Allah ne dedi? Febime aveyteni, beni yoldan çıkardın. Allah çıkarmış oluyor, kendi çıkmıyor da. Hani öğretmen beni sınıfta bıraktı demek gibi. Kul hel indekum min ilmin fetukhrijuhu lana. Elinize bir ilim var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz? Peki eğer Allah şeye yapıyorduysa var demezler mi? Arkasından işte ben dileseydim hepinizi yola getirirdim dese ya. İşte senin sözün. İn tettebi'une illa zanne ve in entum illa tahrusun. Siz sadece zanna uyuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz. O zaman kader inancı zanna uymak ve atmaktır. Yani geleneksel inanç. İmam Maturidi'nin burada tarif ettiği kader inancında hiçbir pürüz yok. Dört dörtlük Kur'an-ı Kerim'de anlatılan inançtır. Evet. Kul felillahil hüccetül baliga. De ki hücceti baliga Allah'a mahsustur. Felev şa'e. Eğer tercihi Allah yapsaydı, hani beni erkek, işte şuradakilerin hanım, benim annem babamı başka, sizin anneniz babamı başka tercih eden Allah. Tercihi ben yapsaydım, sizin Müslüman olup olmamanızla, inançlarınızla ilgili tercih ben yapsaydım, size bırakmasaydım, bu yani İmam Maturidi'nin verdiği mana. Evet. Tamam. Felevşa lehedakum felevşa eğer tercihi Allah yapsaydı lehedakum ecmain. Hepinizi yola getirirdi. Niye biriniz Müslüman biriniz kafir olsun ki? Ama tercihi size bırakmıştır. Peki burada bir yanlışlık var mı? İmam Maturidi'nin verdiği mana bu. Ama ben o kadar tefsire baktım. Bakmadığım tefsir herhalde kalmamıştır. Bilmiyorum. Belki kalabilir. İmam Maturidi'den başka bu ayete doğru mana veren birisini göremedim. Ha bir de şu hakkını yemeyelim şu Ragıbeli Sıvani'nin El Müfredatı. Bu tür konularda kelimenin anlamını doğru vermiş. Ama sözlüklerinde de bozmuşlar. Her tarafta da bozmuşlar. Niye? Çünkü bir insan kadere inanıyorsa o adama hiçbir şey yaptıramaz. Geleneksel manada ya. Başarılı olduğu zaman kendinin, olmadığı zaman fatura Allah'a çıkacak.
Tüm bunlar hocam, kendi yaptıklarını Allah'a fatura etmek için böyle bir kader teorisi ortaya koymuşlar. Allah önceden yazmış, çizmiş, bitmiş.
Evet öyle maalesef. Evet. Peki, teşekkür ederiz şimdilik.